Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı toplumunda yaşlıları, yaşlıların yerini konuşalım.
İnşallah.
İstedik dinleyicilerimizle birlikte. Hala bizim toplumumuzun önemli özelliklerinden biridir. Yaşlılara, büyüklere sevgi, saygı, onların tecrübelerinden istifade etme, sorarken bile elimizden gelince saygılı olmaya çalışıyoruz. Şimdi böyleyse eskiden nasıldı diye aslında biraz da oradan hareketle soralım istedik. Ne dersiniz? Şimdi böyleyse eskiden nasıldı?
Evet, şimdi bizim kültürümüzde, Türk İslam kültüründe dediğiniz gibi yaşların bir kıymeti var. Oğuz töresinde yaşlı öncelik taşır. Oturmada, kalkmada, sofrada, yemede, içmede her zaman öncelik taşır. İslam kültürü de bu geleneği devam ettirmiştir. Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine hürmet etmeyen bizden değildir. Hazreti Peygamber'in sözüdür. Yani bir saniye bile önce doğmuş olsa o kişi ondan büyüktür. Bunu sadece yaşlı olarak düşünmeyin. Herkes kendinden yaşça büyük olanlara hürmet etmekle mükelleftir. Çünkü Hazreti Peygamber'e o daha yakındır. Hiç değilse böyle bir şerefi vardır. Ama bunun dışında ilim şerefi, nesep şerefi o ayrıdır. Ama bir de hakikaten yaşını başına almış, yaşlılık sınırını geçmiş olan kimseler var. Bunların cemiyette ayrı bir yeri var. Peki kime yaşlı denir veya ihtiyar denir? İhtiyar tabiri bizde var. Arapça bir tabir ama Araplarda ihtiyar için ihtiyar tabiri kullanılmaz. Şeyh tabiri kullanılır. Bize şeyh diye tarikat reislerine denir.
Evet, dini Araplar, özelliği olan.
Dini liderlere denir. Araplarda şeyh o manaya geldiği gibi alim manasına da gelir. Ama kelime manası yaşlıdır. Nitekim şeyhuhet, şeyhlik Arapça yaşlılık manasına gelir. Sabavet veya tufulet, tıfıl veya sabiden geliyor. Çocukluk manasına gelir. 7 yaşından küçük çocuklara tıfıl, 7 yaşından büyük çocuklara sabi adı verirler. 12 yaşına kadar, 12 yaşından sonra artık büyük şeyine göre, buluğa göre yetişkinliğe girmiş olur, genç derler. Şimdi bu yaşları kati olarak ayırmak mümkün değil ama umumiyetle telakki şudur ki 15 yaşına kadar çocukluk. 15 ile 30 yaş gençlik, 30 ile 50 yaş yetişkinlik, orta yaş, 50 yaştan sonra artık yavaş yavaş yaşlılık var. 50 ile 70 arası yaşlı, 70'in üzeri artık pir-i fani eskinin tabiriyle sayılıyor. Tabii yaşama nispetleri düşüktür eskiden. Pek çok hastalığın tedavisi olmadığı için ve salgın hastalıklar, harpler, darplar sebebiyle çocuk ölümleri, kadın hastalıkları, doğumlarda ölümler sebebiyle nüfus düşüktür. Ve insanların yaşama nispeti de düşüktür. Öyle yaşını başına almış insan çok azdır. Yani yaşlı başlı insan çok azdır. Eski kayıtlarda 30'u geçmiş kimseler için yaşını başına almış adam, yaşlı adam tabirleri çok geçer.
Hem ölüm oranları yüksek hem de ortalama ömür düşük olduğu için düşük. Aslında.
Evet, tabii ki. Tabii ki 100 yaşında insan da var, 100'ü geçmiş insanlar da var ama zaten şöyle bir kanaat vardır. 80'i bulan adam zaten 100'ü de kolay bulur çünkü o yaşa kadar sağlam gelmişse, yani bir hastalığı olmadı, hani öldürücü bir hastalığı olmadan 80'i bulan 100'ü de bulur derler. Hakikaten 80 yaşına geçenlerin çoğunun eğer müzmin bir hastalığı yoksa onun 100'e yaklaştığını görüyoruz. Böyleleri var elbette. 60'ı geçen çok ama nitekim Hazreti Peygamber'in de bir sözü vardır. Ümmetimin ömrü ortalama 63 yaşında olduğu için kendileri de 63 yaşında vefat ettiler. Hicri yaşa göre, yani 61 miladi yaşa göre. Hakikaten bugün de baktığımız zaman Müslüman cemiyetlerin çoğunda yaş ortalaması böyle. Ortalama demeyeyim de umumiyetle eceliyle ölenler 60'lı yaşlarda ölmektedir. 70'i geçen azdır. Tabii gençken ölenler de çok arızi bir hastalık, kaza veya başka sebeplerden savaş, salgın hastalık gibi ölmektedir. Bu söz doğrudur. Netice itibariyle yaşlılık devirden devire, cemiyetten cemiyete değişir. Yani bundan belki 1000 sene, 2000 sene önce 30'lu yaşlardakine yaşlı deniyor idiyse de bugün artık biz yaşlı diye yani 60 yaşını geçmiş, evet, 70. kimselere, 70'i bulmuş kimselere diyoruz.
Evet.
Eskiden aksakallı, aksaçlı olmak yaşlılık alametiydi. Tabii bu da genetik faktörlere bağlı. Şimdi çok kimsede sakal da yok. Erkekler bu sakalsızlık yüzünden, kadınlar da bakım sebebiyle artık yaşlarını çok fazla göstermiyorlar. Ama neticede yaşlılıkta eskilerin tabiri nüfus kağıdı eskidiği zaman öyle bakıma falan çok bakmıyor.
Bakmaz.
Peki bu yaşlılar cemiyet için bakılması gereken bir yük müdür? İşe yaramayan, üreticilik vasıflarını kaybetmiş, mizaçları da biraz bozulmuş, Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de vardır, insanın yaşı arttıkça çocuklaşır. Geriye döner yani. Belli yaştan sonra geriye döner. Çocuklaşır. Çocuklar biliyorsunuz egoisttir ama çocuklukta egoistlik kolay tolere edilebiliyor ama yaşlıların egoistliği çok zor. Çünkü çocuklara otur dediğin zaman hadi oturtuyorsunuz ama yaşlı bunu diyemezsiniz. Onun için yaşlıların bakımı gayet zor. Onlarla beraber yaşamak zor ama acaba böyle insanlar mıdır? Yani cemiyete bir yük müdür? Tabii eskiler böyle görmemişler yaşlıları. Tabii biraz da o zamanki yaşlılıkla alakalı. Yaşlılar ölene kadar bir kere üretici olmaya devam etmişler. Bu zamanımızın tekaüt emeklilik sistemi işi bozmuş biraz. Eskiden emeklilik diye bir şey yok. İnsanlar çalışabildiği kadar çalışırlar. Yaşlandıkça işlerini azaltırlar. Çünkü bir yardımcıları vardır. Oğullarıdır, damatlarıdır, yeğenleridir, çıraklarıdır.
Ama bu biraz toplumun yapısıyla da ilgili. Şimdi mesela herkes birisinin işinde çalışıyor. Ve o birisi sizi çalıştırırken kendi çocuğunu çalıştırırmış gibi çalıştırmıyor.
Tabii ki.
Çok
tabii
yıpranıyor
ki.
İnsanlar
doğru.
Şimdi.
Doğru, işte onun da tesiri var. Yani zaman çok değişti. İnsanlar eskiden kendi işlerindeydi. Ve dediğim gibi yardımcıları vardı. İstedikleri zaman işini bırak. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Şimdiki dünyada zaten hiç çalışmasa bir adam yıpranıyor. Dediğiniz doğru. Tabii tekayüde ayrılınca insanlar bir anda çöküyor. Vücut şöyle bir şey de var biliyorsunuz. Mesela insan çok yorulduğu zaman son ana kadar bir şeyler yapıyor. Çünkü vücut birikmiş yedek enerjisini harcıyor. Çünkü biliyor ki birazdan o iş bitecek ama son gayreti hani
yarım kalmaz.
Pilin son şarjı nasıl yüksek oluyor falan. Ama ondan sonra bitecek belli. Ondan sonra pes ediyor. Şimdi vücut da muhtemelen emeklilik yaşlarına doğru böyle tam ondan sonra bir anda bu tabii başka problemleri beraberine getiriyor. O zamana kadar çalışmış, üretmiş insan bir anda eve kapanıyor, oturuyor. Dükkancıysa arkadaşlarından, mahallesinden mahrum kalıyor. Memursa iş arkadaşlarından ve bir depresyona giriyorlar. Yaşlılık depresyonuna giriyorlar. Bu zaten yaşlılığın getirdiği tahribatı biraz daha arttırıyor ve günümüzde yaşlılar zorlaşıyor. Eskiden tabii böyle bir şey mevzu bahis değil.
Bir de aile yapısından kaynaklanan bir şey var. Şimdi yaşlıyla büyüyen çocuk bir gün geleceğim ben de yaşlanacağım diye düşünüyor. Anne babasının evet. Ona davranışlarına bakıyor, onu gözlemliyor, ona göre bir davranış modeli geliştiriyor. Ama şimdi çekirdek maalesef, çekirdek evet. diye hani ben çekirdek olmaya karşı değilim. İnsanlar biraz tabii kendi aile düzenini kurmak isteyebilir ama bu büyüklerle ilişkiyi kesmek anlamına gelmiyor.
Evet Hülya Hanım, çekirdek aile zamanımızın bir zaruretidir. Çekirdek aile dışında yaşamak çok zor. Çeşitli bakımlardan zor. Birincisi kolay değil ayrı ayrı. Herkesin ayrı bir hayatı var. Eskiden insanların hayatı bir aradaydı. İkincisi insanların dünya görüşleri farklılaştı. Yani anne babanın dünya görüşü çocuklarınki çok farklı olabiliyor ve bir arada oturmaları onlar için bir işkence. Her iki taraf için de bir işkence oluyor. Biraz daha çevre faktörü. Herkes ayrı bir çekirdek aile kurmuşken ben niçin annemle babamla oturayım diye gayet tabii soruyor. Fakat bunun dezavantajları çok büyük. Birincisi ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev bunlar bir masraf demektir. Ve milli ekonomiye zarar demektir. Halbuki büyük bir evde en azından yaşlıyla beraber bir çocuğu, yani 3-4 dün değil ama bir tanesi eski Türklerde olduğu gibi, eski Türklerde öyledir. Anne babanın diyelim ne kadar çocuğu olsa olsun kızları evlendirir, oğlanları evlendirir, çıkarır. Zaten evlenmek demek ev kurmak, çıkmak demek. En küçük oğlu anne babayla beraber kalır evlendiği zaman da. Mirası da o alır. Çünkü büyükler çıkarken zaten mirastan belli bir hisse alıp çıkmışlardır. Konuşsa yani koyun, tarla ise tarla.
Yani onu evlendirmenin dışında baba evet. onu evlendirirken yani mal varlığından.
Ne yapacak bu çocuk yani ayrı bir şirket düşünün. Şirket ortağını siz hiçbir hissesi olmadan çıkartıyorsunuz. Bu mümkün değil. Baba ona hayatını kurabilecek kadar sermaye veriyor. Koyun, tarla neyse veriyor. Hı hı. Dükkan satıyor.
Evlenirken.
Küçük ama babayla beraber kalıyor. Ve kalan mallar küçüğün oluyor. Bu biraz daha fazla oluyor diğerlerine göre ama mükellefiyetleri de fazla. Anne babaya bakıyor. Evlenmemiş kız kardeşlerine bakıyor. Boşanıp gelen kız kardeşlerine bakıyor.
Gelen giden
evde
misafir.
Evde varsa hala amca kızı gibi bakması gereken kadınlara bakıyor. Gelen giden misafiri ağırlıyor, aileyi yaşatıyor. Onun için ona biraz fazla veriliyor. Düşerge, eski tabirle miras sesi. Böyle bir şey var. Ama şimdi mesela aileler bundan mahrum kaldılar. Bir ev açıp da iki aile bir arada yaşasa büyük bir kar. Avrupa'da mesela iktisadi buhrana düşen İtalya gibi, İspanya gibi memleketlerde, kuzeyde bu çok zor ama güneyde bize daha çok benzeyen yerlerde çocuklar, evden ayrılmış çocuklar anne babalarına döndüler. Yani aynı
biz de ekonomik
başladılar.
Krizi yakın zamanda benzer bir yöntemle aslında evet. açtık. Aile birliğinin yeniden tesisiyle.
Ama geçici oldu. Bir bu. İkincisi, şimdi anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuklar sağda solda ziyan alıyorlar. Sabah bir kreşe gidiyor. Öğleden sonra bir yere gidiyor mesela küçük çocuksa. Neydi belirsiz insanların elinde büyüyor. Halbuki anne babanın elinde büyümesi lazım. Ama şartlar müsait değil. Halbuki büyük anne, büyük baba o çocuğa da aynı zamanda bakan kimsedir. Diyelim ki anne çalışmıyor. O kadar şart. yepyeni 20 yaşında bir kız evlenmiş, çocuk doğurmuş. Bu çocuğa nasıl bakılır? Kayınvalidesi biliyor veya annesi biliyor. Eskiden iş vesiliği de vardı. Hı hı. Yani damat da eve alınırdı. Sadece gelin değil, biraz da İstanbul gibi büyük şehirlerde. Bakıyor, gelin o yeni evliliğin sıkıntılarını kolay atlatıyor. Kolay adapte oluyor evlilik hayatında. Böyle faydaları vardı. Üçüncüsü de çocuklar dede ve nine ile büyüdükleri için çok daha dünya görüşleri fazla oluyor. Daha toleranslı, ruhları daha zengin oluyor. Ne de sizin biraz evvel işaret ettiğiniz gibi evde anne babaya, yani dedeye nineye hürmet edildiğini görüyor. Kendisi de anne babaya o şekilde bakıyor. Çünkü kendisi de öyle. Yani bunun bir periyot olduğunu biliyor. Hı hı. Bu bir periyot. Benim birkaç annem babam onlara baktı. Ben de onlara bakacağım. Ben de çocuklarım ve torunlarım bakacak gibi bir periyot olduğunu düşünüyor.
Yanlış bir düşünce mi? Şimdiki eğitimciler derler ki insan çocuk sahibi olur. Hı. Bizim hani çocuk sahibi olmakta genel toplum olarak beklentimiz çocuğum olacak. Ben yaşlanacağım ve çocuğum bana bakacak.
Gayet tabii bir şey bu.
Şimdiki eğitimciler diyor ki size baksın diye mi çocuk doğuruyorsunuz?
Hayır, tabii ki değil. Şimdi bizim şimdiki eğitimciler ve şimdiki uzmanların çoğu her şeye pozitivist, materyalist bakıyorlar. Ve mugalata, demagoji yapıyorlar. Bize baksın diye yapmıyoruz tabii ki çocuk. Bir kere çocuk evin süsüdür, neşesidir. Yani onu koklamak bile bir zevktir. Anne baba arasında bir muhabbettir. Evliliğin harcıdır. İstikbalin... İnsan nesli yok olur yani. Neslin devamı için çocuk lazım. Biz bunlar için çocuk istiyoruz. İyi bir çocuk yetiştirelim vatanına, milletine, dinine, neyse kültürüne faydalı olsun. Bize de baksın. Hı hı. Yani pek çok sebepten bir tanesi bu. Yani tek sebep bu değil ki. Yani bir de size baksın diye mi çocuk yapıyorsunuz? Peki vazgeçelim o zaman mı olacak? Veya böyle düşünmeyelim. Bunlar manasız şeyler. İnsan bu şeye benziyor. Doktora gidiyorsunuz, kızma. Kızmamak mümkün mü bir insanın hayatında yani? Onu tolere edecek bir şey söylemeli yani.
Evet, ya da bir çözüm önerisiyle. Çözüm, yani sinirlenme. Da, nasıl sinirlenmeyeyim?
Evet de çocuk anne babaya bakar. Çocuk zaten birinci vazifesi budur. Bütün dinler çocuklara anne babalarına hizmet etmeyi, onların meşru isteklerini emir telakki etmeyi emreder. Bütün dinlerde çocuk anne babanın hizmetkarı gibidir. Anne baba bir şey istediği zaman meşru bir şey ama. Çocuğun buna uyması mecburidir dinen.
Bu meşru şey...
Su getir bana dese. Mesela getirmek mecburiyetindedir. Mesela sırtım ağrıyor, ilaç getir dese getirmek, beni doktora götür, götürmek zorundadır. Yani bütün bunları çocuğun yapma mecburiyeti var. Ama keyfi veya dinen uygun olmayan bir şey emrederse değil. Ama meşru isteği varsa anne babanın çocuk yapmak zorunda. Bana ne deme hakkı yok. Hatta nafakada da öyledir. Mesela anne baba fakirse, çocuğun malı varsa anne baba çocuğun malından yiyebilir. Ödeme şartı yok.
Yani zaten mantığı da insanın o ödeme şartı olmaması gerektiğini evet. söylüyor.
Yani çünkü evlat anne babadan bir parçadır. Tabii bunun karşılığında canım ben mi istedim dünyaya gelmeyi? Bu gibi saçma sapan şeyler de olur. İnsanların dünyaya gelmesini Allah ister. Yani insanlar sadece bir sebep ve vasıtadır. Yani pek çok eşin evlenip çocuk sahibi olmadığını biliyoruz. Hatta bunların pek çoğunun fiziki kusuru da yoktur. Ama olmuyor çocukları. Veya evlenemiyor. Evlenemediği için çocuğu olmuyor. Ya başka sebeplerden olmuyor çocuğu. Veya çocuğu oluyor, yaşamıyor. Veya bir tane çocuğu oluyor, genç yaşta hastalıktan veya başka bir sebeple ölüyor. Ya bunu Allah bilir. Onun için hiç kimse istediği gibi çocuğum olsun, 10 çocuğum olsun, şu kadar tutun bunu yapamaz. Avrupa hanedanlarından 10 tane çocuğu olan pek çok hanedan yok olmuş gitmiştir 100 yıl içinde. Bir tane fert kalmamıştır. Ya onun için bunları söyleyemeyiz. Evet, çocuğun vazifesi anne babaya bakmaktır. Allah bu düzeni böyle kurmuş. Çocuk anne babaya bakar. Çünkü çocuğu anne babadan daha bakmaya uygun, layık birisi yoktur. Efendim, peki nasıl bakacak anne baba kendine? Huzur evine gitsinler. Çünkü bu normal bir şey mi? Evet, çaresiz kalınca gidilecek yer orasıdır elbette ki. Ama anne baba niçin çocuklarının kendi büyüttüğü, yetiştirdiği insanların yanında yaşamasın? Niçin onların pişirdiği bir lokma ekmeği veya çorbayı içmesin de yani uzak bir yerde tanımadığı insanların arasında acaba çocuklarım nerede? Acaba gelirler mi? Bu bayram gelirler mi? Bunun için yaşasın. Bunlar normal şeyler değil.
Bu tabii insanı ezen bir düşünce. Evet. Şimdi gerçi o diyelim ki huzur evinden bahsediyorsak huzur evindeki yaşlılar, her kimse onların da durumu benzerdir ama insan hakikaten evlat öyle bir şey ki siz eleştiriyorsunuz, belki yerden yere vuruyorsunuz ama başka birisi benzer şeyleri söylediğinde toz kondurmuyorsunuz.
Tabii ki o zaten kaydedir. Hatta Şiratül İslam da diyor ki Hazreti Ali'nin oğlu çok evleniyormuş. Hazreti Ali bir gün demiş ki benim oğluma kız vermeyin demiş. Çok evleniyor demiş. Yani evleniyor, ayrılıyor, evleniyor, ayrılıyor. Tabii onun da ayrı hikmetleri var. Çünkü çok yakışıklı bir delikanlıydı. Peygamber torunuydu. Kızlar ondan evlenmeye can atıyorlar. Yani hani şeyinden değil. Her cahiliğinden değil. Onun öyle bir sebebi var. Ama Hazreti Ali böyle söylüyor. Vermeyin kız diyor. Yani boşar diyor. Boşanacak diyor. Çünkü diyorlar ki O bizim kızımızı alsın, isterse boşasın. O peygamberimizin torunudur, cennet gençlerin efendisidir. Biz gönüllü olarak kızlarımızı veriyoruz. Kızlarımız gönüllü olarak onunla evlenmek istiyorlar zaten. Çok güzeldi. Şimdi burada Şirat İslam diyor ki, gördünüz mü diyor. Baba diyor kendi çocuğunu kınasa bile diyor, başkalarının ona alkış vermemesi lazım diyor. Yani benim oğlum çok tembel. Ya hakikaten ben de farkındayım denmez. Yani anne baba der, anne baba tenkit eder. Ama başkalarının tenkit etmesi bir kere görgü kaidelerine aykırıdır. Bir de dediğiniz gibi anne baba ona her şeyi söyler ama başkasının söylediğini istemez. Bununla alakalı hikayeler, fıkralar, masallar pek çoktur. Yani anne baba ile evlat arasındaki münasebet istisnaları bir tarafa, psikopat, ruh hastası anne babalar yok mu? Var. Veya tersi çocuklar. Psikopat, ruh hastası evlat yok mu anne babaya? Var. Bunları istisna tutuyorum. Normal şartlarda elbette ki anne baba ile çocuk arasındaki münasebet bambaşkadır. Yani bunu bu şekilde ilahi irade istemiş, bu şekilde koymuş. Elbette ki çocuk anne babaya bakar ve hizmetinde bulunur. İdeal olanı budur. Ve bizim cemiyetimizde pek çok hasletler kaybolmuş. Yani bizi biz yapan, ta Orta Asya'dan gelen, İslamiyet'te taşlanan, bizim Türk İslam kültürü dediğimiz, buradaki Türk tabirini bu kültür Osmanlı coğrafyası için kullanıyorum. Burada Çerkezi de Kürt'ü de aynı kültürün içindedir. Yani ırkî olarak söylemiyorum. Bu Türk İslam terbiyesi merhameti ön planda tutar ve bunu herkesin dikkatini çekmiştir. Yaşlılar hep hürmet görmüştür, itibar görmüştür. Gençler yaşlıların yanında konuşmazlar. Rahat oturmazlar, onların önünde yürümezler, sofrada onların önüne geçmezler, onlar başlamadan başlamazlar, yemeğin iyi tarafını onlara ikram ederler, sözü onlara bırakırlar, onlara itiraz etmezler, hadi canım böyle demezler, hep hürmetkar konuşurlar, onlar içeri girdi mi ayağa kalkarlar, çıkarken gene ayağa kalkarlar, bir yaşlının hizmeti var mı, göreyim mi derler, çünkü bu hem bu milleti millet yapan bir unsurdur, hem de dinen çok sevaplı bir iştir. Evet. Hazreti Peygamber bizzat bu hadiseyi, bu nasihatlarını tatbik etmiştir. Ondan dolayı bu cemiyette hala bu kültür devam ediyor. Yani yaşlılar tabii ki eski parlak günleri yok şimdi. Bu anlattığım hürmet gösterilerinde pek çoğu Amerikan filmleri sayesinde cemiyetimizden silindi gitti ama yine cemiyetimiz yani çayı koruduğu kadar, çay biliyorsunuz cemiyetimizin her kesiminde sevilerek içilen bir içkidir, hı hı. Bir meşrubattır. Büyüklere, yaşlara saygı da cemiyetimizde hala mevcut. Bu Türkiye ve bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde çok komplocu olacak ama çok oyunlar oynandı. Son 100 senede bilhassa menfi çok şeyler yapıldı. Yine de çok büyük bir tahribat, beklenen tahribat olmadı. Bunun sebebini ben işte o yaşlılara hürmet, küçüklere şefkat, yani geçen gazetede okudum bir Rus turisti bir kadın almış evine, evet, bakmış. Bunu kim yapar? Senelerce. Bunu dünyada yapmazlar. Şehzade Osman Bayezid Efendi var. Şu anda Osmanlı Hanedanı'nın reisi de New York'ta yaşıyor. Kütüphanecilik yapmış. Sürgünde doğan ilk şehzadedir. Annesinin karnında gitmiş sürgün. Öyle bir hususiyet var. Şu anda da reis. Yani padişahlık olsa padişah olurdu. O dedi ki ben ilk defa 86 yılında Türkiye'ye geldim dedi. Daha önce gelmek istemedim dedi. Yani bir kırıklığım var dedi. Memleketime dedi. Tabii 86 yaşında geldi. 60 küsur yaşında şimdi zaten 90 yaşında, 89 yaşında. Aa baktım ki dedi otobüse biniyorum dedi. İnsanlar bana dedi yer veriyorlar dedi. Kapı açıyorlar dedi. Hürmet ediyorlar dedi. Yüzüme gülüyorlar dedi. New York'ta ölsem vermezler dedi. Hmm. Dedim ki ben buraya gelirim. Benim vatanım hala benim vatanım.
Hmm. Hala demek ki evet, insanın.
Ben buraya gelirim dedim dedi. Yani bu hasletlerimizi muhafaza ettiğimiz için ayakta kaldık. Şimdi bunu niye bu kadar anlattım? Edebiyat olsun diye değil. Bu hasletleri koruduğumuz için ayakta kaldık. Bundan sonra da korumaya itina edersek yine ben bu cemiyetin çok fazla buhran ve sarsıntıya uğramadan devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir gemidir. Gemi batarsa herkes batar.
Hepimiz içinde
yani
kim
cemiyette
varsa.
Bir dejenerasyon olduğu zaman yani vücuda bir mikrop girdiği zaman mikrobun girdiği yer hasta olmuyor biliyorsun. Bütün vücut hasta oluyor. Onun için cemiyetin sağlam olması herkesin iyiliğinedir. Bir etme bulma dünyasıdır. Ben rahmetli babaanneme çok hizmet ederdim. Ve derdim babaanne sen çok şanslısın derdim. Ya sana biz gülden ağır laf söylemiyoruz. Bak başkaları yaşlıların durumuna falan. Uyanık kadın derdi ki yavrum siz bana yapın ki size de yapsınlar. Hmm. Etme bulma dünyası derdi. Yani o şeyini
kendini garantiye alırmış.
Kendini garantiye alırdı.
Kısa bir araya gidelim efendim. Sonra tekrar buradayız.
Bizim Evler'in sunduğu İpek Yolu devam edecek. Bizim Evler'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor.
Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı toplumunda yaşlıları konuşuyoruz. Bir kere bazı meslekler için genç olmak lazım ama bazı meslekler için de ya da bazı konumlar için de yaş almış olmak, yaşlanmış olmak lazım. Geçmişe baktığımızda, özellikle çalışan nüfusa baktığınızda, siz biraz önce insanların yaşlandıkça işlerini azalttın ama ona rağmen yanlarına o işleri yapabilmeleri için yardımcılar geldiğini söylediniz. Üretkenlik açısından Osmanlı toplumuna baktığınızda yaşlıların üretkenliği, bilgilerini, tecrübelerini paylaşma ve bunun için imkan bulma, fırsat bulma durumu neydi?
Şimdi efendim, bazı işler güç ister, kol kuvveti ister. Tabii ki onun için genç olmak lazım. Ama tabii yaşlıdır, güçten düşmemiştir. Mesela çiftçilik gibi veya demircilik gibi, dericilik gibi bazı işler böyledir. Orada ama yani yaşlı kimse yaşlanıp da gücünü kaybettiği zaman ve yanına yardımcılar geldiği zaman tamamen üreticilikten düşmemiştir. Yılların tecrübesi bir kere onda muazzam bir hazinedir. Yanında çalışan güçlü, kuvvetli, pazulu, yakışıklı gençlerin asla sahip olmadıkları ve sahip olamayacakları, ancak yaşlarına sahip olabilecekleri bir hazinedir bu. Bu yaşlılarda vardır. Onun için yaşlılar ister bir tabak dükkanının, tabakhane dükkanının başında olsun, ister bir devlet hükümetinin başında olsun, vezirin başında olsun, her zaman büyük bir cemiyet için istifade kaynağıdır. Meşhur hikayedir. Bir memlekette kıtlık olmuş. Çok mustar kalınca demişler ki yaşlıları öldürelim. Artık yani yaşlıların zaten hayatı bitmiş, faydası yok. Üretken de değiller. Herkes kendi anne babasını öldürsün. Ya başka çare yok. Başka çare yok. Biz hiç de hayatta kalalım. Herkes annesini babasını öldürmüş. Şimdi gel zaman geç zaman bunlar tabii oturuyorlar, bir site halkı, kasaba halkı, bazı mevzuları müşavere ediyorlar. İşlerinden bir tanesinin vermiş olduğu karar her zaman isabetli oluyor. Her zaman onu tatbik ettikleri zaman muvaffak oluyorlar. Herkes sus pusken o bir şey söylüyor. Bir de söylüyorlar ki ya senin bizden farkın ne? Biz bu mevzularda hiçbir fikir üretemiyoruz. Aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Gelse de fiyasko ile neticeleniyor. Sen her mevzuda bir fikir üretiyorsun ve söylediğin fikirler atıldı. Bunun sebebi ne? Söylemem. Sonunda anlaşılıyor ki adamcağız babasını kıyamadığı için öldürmemiş. Babasını evde kendi yediğinin yarısını yedirerek besliyor. Böyle bir mevzu olduğu zaman babasına danışıyor. Babası tecrübe. Bu tecrübeyi siz parayla elde edemezsiniz. Parayla elde edilebilecek tek bir şey vardır. Zaman ve tecrübe. Her şeyi parayla elde etmeniz mümkün. Hı hı. Hatta bazen muhabbet bile elde edebiliyorsunuz.
Etrafınızda sizinle ama, muhabbet edenler
ama
olabiliyor.
Ama tecrübe böyle değil. Zaman böyle değil. Bunu parayla alamıyorsunuz. Bunun bedeli yok. Semeni yok. İşte insanın sıfırlı her yaşı 10, 20, 30, 40, 50 insana bir şeyler götürüyor ama bir şeyler de getiriyor. Hele mesela 40 yaş için derler, her bakımdan kemal yaşıdır. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e peygamberliğinin bildirildiği yaş 40 yaştır. Ve siyasetnamelerde, yani hükümdarlara nasihat ihtiva eden kitaplarda der ki, birine vazife verdiğin zaman 40 yaşını geçmiş olanlara ver. Ha şimdi bunun istisnaları elbette var. Yani 40'ı doldurmayıp da çok olgun olanlar var ama 40 yaş umumi olarak, kaydı olarak bir kemal yaşı.
Yani
bir
en kemal. Kötüsünü bile belli bir noktaya getiriyor 40 yaş.
Evet, vücutta, sağlığında belki bazı şeyler geriye gidiyor ama 40 yaşının kazandırdığını hiçbir şey kazandırmıyor. Eskiler derler ki 10 yaşına kadar oynayamayan oynayamaz. 20 yaşına kadar okuyamayan okuyamaz. 30 yaşına kadar evlenemeyen evlenemez. 40 yaşına kadar zengin olamayan olamaz. 50 yaşına kadar eremeyen eremez. Yani evliya olamayan olamaz. Her, tabii istisnaları var ama bu yaşlar belli şeylerin sınırlarıdır. Onun için yani yaşlıların her ne kadar bedenen düşmüş olsalar, kaprisli ve zor olsalar bile, yani 40 yaşından sonrası için söylüyorum, bu 60, 70, 80'e kadar devam eder, akli melekeleri yerindeyse onların tecrübeleri, hadiseler hakkındaki analizleri bambaşkadır.
Ama öyle enteresan bir toplumdayız ki şimdi biraz belki şimdikileri anlatıp örnekleri verip geçmişten bunun nasıl uygulandığına dair siz de bize örnekler verebilirsiniz. İnsanlar mesela ailesinin mal varlığına sahip olmak için anne babasının akli dengesi yerindeyken işte bir takım raporlarla akli dengesinin yerinde olmadığını ispata çalışıyorlar. İnsanlar hala erken emeklilik peşindeler. Kişi olarak biz diyoruz ki bir an önce kaç yaşında mesela diyelim ki 50 yaşına bile gelmemiş. Ay emekli olayım da dinleneyim biraz diyor. Mesela bir an önce işte bir takım borçlanmalarla vesaireyle emekli olmaya çalışıyor. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra çocuğunun evinde bile olsa o yediği yemek sanki ona hediye evet. gibi değil ama hani sanki böyle fazladan veriliyor, evet, sanki sadaka gibi sadaka geliyor. Gibi geliyor. Evet. Neden böyle? Ya da eskiden de böyle miydi?
Şimdi tabii ki yani başkasının eline bakmak hoş bir şey değil. Hele anne baba için hiç hoş değil. Yani eskiden anne babaların kılıcı kesiyordu ama güç onların elindeydi. Ev onların eviydi. Sermaye onların sermayesiydi. Tarla onların tarlasıydı. Dükkan onların dükkanıydı. Çocuklar onların hizmetkarı gibiydi. Ama hatta anlatırlar, adamın bir tanesi zenginmiş. 5 tane oğlu varmış. Anlatıyormuş, benim işte 5 tane oğlum var. Şöyle güçlüler, böyle baba yiğitler. Vurduklarını devirirler. Ava çıksalar şöyle avdan dönerler. Adamcağız sormuş. Demiş ki ilim var mı, ilim demiş. Ne ilimi demiş ya. Yani ilim yok demiş. Ben hani ilim yok ama çok baba yiğit. İşte biri şöyle dükkanı, biri... Desene 5 tane hizmetkarım var. Yani ilim vermediysen çocuklara. Hmm. Bir dünya. Evet. Yani bu belki abartılı bir misal ama çocuklar o zaman anne babanın hizmetkarı gibi, anne babanın yediği o zaman onun için bir sadaka değil. Kendi evinde kendi yediği çocukları vasıtasıyla geliyor. Düzen böyle konuş. Ama eğer adamcağızın düzeni bozulmuş. Ev elinden gitmiş. Tarlası dükkanından gitmiş. Veya zaten hiçbirisi yoksa. Oğlunun kızının yanına sığınmışsa. Hele bir de oğlu ve kızı o serveti kendi kazanmışsa, anne babanın hiç şeysi yoksa, işte orada anne babanın sığınması zor oluyor. Orada anne babanın yediği içtiği batıyor. Hele bir de çocuğunun eşi insaf sahibi birisi değilse veya çocuğu insaf sahibi birisi değilse, o yedikleri onun boğazına duruyor. Bu da bir imtihandır. Bu da bir zahmettir o insan için, ama böyleleri eskiden de vardır. Her zaman vardır. Ama eskilerin bu husustaki bakış
mahalle
açıları,
baskısı daha fazlaydı tabii, eskiden.
Daha
mütevekkil, baskı bu
daha mütevekkildir. Yani bugün ona, yarın bana. Mesela ben Anadolu'da bakın bu halimle komşunun annesi mesela, çocukları gurbete gitmiş, anneleri memlekette kalmış. Yaşlı kadın artık kendini idare edemiyor. Bunu alıp kendi evinde bakan, yediren, içiren, banyo yaptıran, ilacını alan aileler biliyorum. Yani kadın evine gidiyor ama gündüz komşusuna geliyor, sapı taşmadan oturuyor. Hı hı. Çünkü gidecek yeri yok. Çocukları Almanya'da, yurt dışında. Yani belki para gönderiyorlar, belki göndermiyorlar. Ben mesela böyle şeyleri gördüm ve şaşardım. Yani akrabası bile değil veya komşusu veya akrabası uzaktan. Yani böyle bizim dediğiniz gibi mahalle baskısı da olsa vardı ama bir de bakış açısı böyleydi. Yani yarın bir gün bizim de başımıza gelir. Yanımızda böyle bir kimse varsa bakalım. Onun için anne babalar, çocuklar, gelinler, damatlar bu gibi şeyleri mevzubahis etmiyorlardı. Bir de evler buna müsaitti. Eski ihtiyarlar da şimdiki gibi değildi. Şimdiki ihtiyar biraz dili uzun, her şeye karışan, çocuklarını kendi istediği gibi dizayn etmeye çalışan insanlar. Bir de şöyle bir durum var Hülya Hanım. Biz çok büyük bir travma yaşadık. Biraz evvel de anlattım. Malumunuz 1. Dünya Savaşı 100 yıl oldu. Tam yani 100. yılındayız. Bu 1. Dünya Savaşı dünyanın düzenini değiştirdi. Her bakımdan. Siyasi düzenini değiştirdi, sosyal düzenini değiştirdi. Biz tepetaklak olduk. Yani Türkiye cemiyet olarak köylük bir cemiyettik. Yarımız şehirli, yarımız köylü oldu. Şehre gidenler şehirli olamadılar. Cemiyetin düzeni bozuldu, gelir kaynakları bozuldu, fakirler zengin oldu, zenginler fakir oldu, arada nesil kopukluğu oldu, anne baba dede görmemiş, onlar cephelerde ölmüş, bir nesil türedi, onlar çocuklara nasıl yetecekleri bilemediler, ara nesiller oldu, anne baba gızır cahil, çocuk okumuş, anne baba çok fakir, çocuk çok zengin, yani bu eskiden olmayan şeylerdi bunlar, yani normaldi cemiyette bu hava, bir anda değişti, şimdi anne baba bakıyorsunuz köylü, hiçbir şey görmemiş, oğlu, kızı şehirli. Onların yanına gelmiş, sığınmış. Mesela demlenmiş çayın dökülmesine razı olmuyor. Niye döküyorsunuz diyor. Bunu diyor kurutun, tekrar içelim diyor. Şimdiki insanlar buna dayanamıyorlar böyle şeylere. Benim evim, benim şeyim dedim. O kırılıyor. Bir müddet sonra da bu böyle yalama oluyor. Yani yaşlılar da dedim ya biraz evvel zor. Eskiden daha kolaydı yaşlılar. Çünkü aynı hayattı. Yani çocuklarıyla yaşlıların dünya görüşü farklı değildi. Şimdi aynı değil. Çok farklı.
Şimdi tabii o kayınvalidesine...
Torunlar daha da farklı.
Kayınvalidesine, kayınpederine gösterdiği saygının kendisine de gösterilmesini istiyor toplum içinde ya da ev içinde. Ama şimdiki gençlerin saygı anlayışı da farklı.
Farklı.
Mesela biraz önce dediniz ki işte büyüklerin yanında yemek yerken, otururken... Şimdi bir büyük odaya girdiğinde kalkan çocuk çok az.
Mümkün değil. Mümkün değil.
Ya da işte bir büyük sofrada yemeğe başlamadan önce, başlamadan yemeğe başlamayan, bekleyen. Eskiden mesela ben çocukken hatırlıyorum, işte dayılarım dedemin yanında sigara içmezdi.
Evet.
Ama bu şimdi diyorlar ki mesela bu bir saygı ifadesi değil.
Tabii saygı telakkileri değişir ama saygı ifadesi de. Çünkü sigara keyif verici maddedir. Keyif verici maddenin öyle füf füf yaparak büyüklerin yanında içilmesi her zaman saygısızlıktır. Bizim pederin 2 tane amcası vardı. Araları 4 yaştı. 60 yaşındayken en küçüğü 64 yaşındaki abisine hürmet ederdi. Yanında sigara içmezdi, oturmazdı. Yani otursa bile uzak bir yere otururdu, sandalyeye otururdu. Yani konuşmazdı. Ben hayret ederdim. Yani ben bile daha rahatken büyük amcanın yanında o abisine bir baba gibi hürmet ederdi. Bunları biz gördük. Yani tamam, çok abartmanın da manası yok. yani aşırı derecede işi dramatize etmenin de manası yok. Ama yani saygı saygıdır. İşte kapı aralanırsa arkasına kadar açılır. Yani bunlar bir de şu vardır. Suretten sirete yol vardır. Yani görünüşten işin özüne yol vardır. Görünüşü tamam etmezse insan içi tam olmaz. Yani saygının bir dış görünüşü vardır, bir de iç görünüşü vardır. İç görünüş, kalpteki saygı bu dışa vuran davranışlarla anlaşılır ve korunur. Dışa vuran davranışlar olmazsa siz o saygıyı da içinizde muhafaza edemezsiniz. Yani onun için anne babaya, yaşlılara her zaman hürmet etmek, bu bacak bacak üstüne atmamaksa bacak bacak üstüne atmamak, efendimsiz konuşmamaksa öyle, onlar konuşmaya başlamadan konuşmamaksa öyle, sigara içmemekse sigara içmemektir. Yani ben bunların bu zaman için saygısızlık, saygı olmaktan çıktığı kanaatinde değilim. Bunlar öyle insanların kararıyla şeyden çıkmaz. Evet, bazı şeyler değişir. Mesela eskiden başı açık oturmak çok ayıptı.
Ev içinde.
Ev içinde ve dışarıda. Şimdi öyle değil. Şimdi yani başa zaten kimse bir şey örtmüyor şimdi. Yani eskiden mutlaka dışarıda da evde de erkekler, kadınlar da erkek, zaten kadınlar dinin icabı örtünüyorlar. Erkekler mutlaka, bu bir örf adet meselesiydi. Bir misafir geldiği zaman başı açıksa bir adam hemen başını örterdi takkesiyle veya fesiyle neyse. Şimdi bu yok, tamam, bu değişti. Şartlar bunu değiştirdi. Ama senin benim kararımla veya bir zümrenin kararıyla bu saygı değildi
organik
diyemeyiz.
Organik olmasını.
Yanlış şu var tabii. Natural olmak, tabi olmak da her zaman iyidir. Büyüğünün yanında sigara içmeyip, bacak bacak üstüne atmayıp da ondan sonra bir sürü saygısızlık, edepsizlik yapanlar da var. Yani bu da doğru değil. O da olmamalı, o da olmamalı.
Ben en büyük saygısızlığı onların tecrübelerine saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü hakikaten o güne kadar sahip olduğu tek şey o. Yani ne olursa olsun sadece ev kadınlığı yapmış bir kadın düşünün. Mutlaka çok iyi pişirdiği yemekler vardır. Ya seninki olmamış, ben daha güzel pişiriyorum demek.
Hülya Hanım, insan köylüdür, ondan da bir şey öğrenirsiniz. Bir göçebedir, ondan da bir şey öğrenirsiniz. İnsan her şey, her zaman bir şey öğrenir. Ama yeter ki öğrenmeyi istesin. Öğrenmeyi istesin. Dediğiniz gibi sizin bir insana yapılan en büyük saygı onun şahsiyetine değer vermektir. Bu da evet, bazısı bacak bacak üstüne atmamak, sigara içmemek gibi olursa da bazen de büyüklere itaat etmek, biraz evvel anlattım. Hı hı. Onların tecrübelerine değer vermek onlara en büyük saygıdır. Çünkü o zaman onlar mutlu olurlar. İşe yaramadıkları kanaatine kapılmazlar. Ruh sağlıkları düzgün olur. Bundan kim kazanır? Çocukları ve onlarla beraber yaşayan gençler kazanır. Onun için yani saygı dendiği zaman çok da lüzumsuz, zamanımız değişti dememek lazım. Zahiri saygıyı muhafaza etmek lazım. Bu neticede bir öftür, adettir, cemiyeti ayakta tutar. Ama işin özü tecrübelere saygı olmaktır. Bu büyük de bir nimettir. Yani tecrübe çok büyük bir nimettir. Biraz evvel söylediğim gibi bunu yanında yaşlısı olan ihtiyaç, zaten Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Evinde ihtiyar olan eve rahmet yağar. Bereket
evin bereketidir derler.
Bereket yağar derler. Yani yaşlı varsa, yetim varsa gene buyurulmuş. Çocuk varsa gene öyle buyurulmuş. Bir evde bunlar varsa oraya bereket yağar. Şimdi berekete tabii inananlar için bu. Bereket nedir? Az malın çok faydasının olmasıdır. Mal azdır, yine çok değildir. Ama çok faydası vardır. Öyle şeyler vardır. Azıcık bir yemek. Ne bereketli dersin. Herkesi doyurur. Öyle yemek vardır ki kimse doymadan kalkar. Bu bir nasip meselesi. İnanç meselesidir. İnanmak meselesidir. Onun için ihtiyar olan evler bir, o ev için bir nimettir. Tabii gençlere sabretmek, o yaşlılardan istifade etmek, tecrübelerinden, onların dualarını alarak manevi dünyasını zenginleştirmek ve kendisinin de bir gün yaşlı olacağını, hı hı, dünyanın düzeninin etme bulma üzerine kurulduğunu bilmeli. Mutlaka bunu bilmeli.
Meşhur hikayedir ya, sözünüzü kestim. Babasını, yani karısı çok sitemeden, siz anlatın.
Estağfurullah.
Yani karısı babasından çok sitemeden.
Çok şikayet etmiş kadın. O da babasını şeye koymuş.
Küfeye.
Küfeye götürmüş. Yanında da çocuk, bir yerden aşağı atmış. Baba demiş, şeyi geri getir demiş zembili. Niye evladım demiş. Ben de seni demiş.
O zembili.
Ondan götürüp atacağım demiş. Yine babaannem rahmetli anlatırdı. Bir evde bir yaşlı varmış. Çok diliyle insanları, yani bezdirirmiş. Ondan sonra artık usanmışlar, tandıra kapatmışlar. Evlerin altında tandır olur, büyük bir yer. Orada emek pişer. Her zaman değil, belli zamanlarda. Oraya kapatmışlar kadıncağızı. Ondan sonra akşam olmuş. Tandırdan kişneme sesleri geliyor. Ya ne oldu bu kadına demişler. Ha, at geldi mi diye. Kadın ikaz ediyormuş. At geldi mi bakın. Akşam atı şeye gönderdiler, gündüz otlamaya. At geldi mi bakın, akşam oldu çünkü şeye koyun, yoksa at kaçar gider.
Yani
tandırdan kişneyerek, söyleyemiyor, konuşamıyor. Kişneyerek haber vermiş. Babaannem ona anlattı. Yani tandıra atılan yaşlının bile eve bir faydası vardır, katkısı vardır diye. Yani gençlere bunu tavsiye ediyoruz. Yaşlılara da zaman değişti. Zaman sizin zamanınız değil. Annemin halası derdi ki yavrum gelinliğin kötü zamanında gelindim. Kaynanalığın kötü zamanında kaynana oldum. Hiç gülmedim derdi.
Ay yazık.
Ben de derdim Arif hala etme bulma dünyası mı? Yok yavrum ben kaynanama bir şey etmedim ama nasip derdi yani. Bir şey çektiğinden de değil de yani şaka yapardı. Yani gelinlik tabii artık bayrakları elinde o zaman öyle değil.
Gelinlik zor tabii saygı gerekiyor. Kayınvalide olunca onu bekliyorsunuz bulamayınca da.
Mesela bakın gene değişen bir örf. Eskiden gelinler kayınpederlerine ve kayınvalideleriyle konuşmazlardı. Bir yıl kayınvalidesiyle konuşmaz, işaretlerle hareket eder, bir yıl sonra konuşur. Kayınpederiyle uzun zaman konuşmaz. Buna sesini gelinlik duymam etmek derler. Evet. Bir şey izah edeceği zaman kayınvalidesi veya görümce evdekilerle vasıtasıyla yapar. Şimdi mesela bu değişti. Şimdi tutup da bir gelinin kayınpederiyle veya kayınvalidesiyle konuşmamasını beklemiyoruz bir saygı olarak. Çünkü artık kayınpeder, kayınvalide de onu bir saygı olarak görmüyor. Biraz da bu karşılıklı anlayışla alakalı. Sigara içmeyi karşı taraf saygısızlık olarak görüyorsa bu saygısızlıktır. Bunu bilmek lazım. Bir şey ki, şimdi bana diyor bunda ne var diyor adam. Bakın bir hareket ki, bir söz ki karşı taraf bundan inciniyor, o zaman bu kötüdür. Bunu yapmamak lazım. İşte o zaman hak geçiyor demektir. Ha bu incinmek, haksız yere incinmek. Yani yok haklı yere inciniyoruz. İncinecek tabii ki. Yani gardiyan gerçek adamı, gardiyan mahkumu şeye kapattı diye, hücreye kapattı diye sana incindi deme hakkı yok elbette ki. Ama veya kırmızı ışıkta geçene polis ceza yazınca sana incindim memur bey. Bu haksız yere incinmedir. Haklı yere incinme izin yok. Yani yaşlılar da bunu biraz dikkat et almalı. Zaman değişti, çoluk çocuk değişti, hayat değişti. Sağda soldaki yaşların haline bakmalı. Biraz dillerini tutmalı. Çok fazla eve, bilhassa gelinlere, damatlara ve torunlara karışmamalı. Devir çok hızlı değişiyor. Zaten kimseye gözün üzerinde kaşın var diyecek zaman değil. İnsan
sormadan
evladına diyemiyor.
Galiba fikir beyan etmek.
Ben onu büyüklerden çok duydum. Bakın derlerdi ki sorulmadan söylenen sözün hiçbir kıymeti olmaz. Boşa konuşmuş olursunuz. Çünkü kıymet vermiyor ki size. Soruyorsa bir kıymeti vardır. Soruyorsa söyleyin.
Sormuyorsun.
Onun için yani istişareyi de ayağa düşürmemek lazım. Yani böylece bu düzen kurulur. Ve inşallah cemiyetin düzeni ayakta böyle durur. İstikbale de böyle rahatça bakarız. Yani ihtiyarlara bakıldığı, hürmet edildiği evlerden olmak lazım. Ama dediğim gibi ihtiyarların da biraz halini bilmesi lazım. Yalnız şöyle bir durum da var. Tabii gençlerle ihtiyarlar aynı durumda değil. Ve men nuammirhünü nekküsü. Her gün okunan Yasin-i Şerif'te var. İnsanların ömrü uzadıkça eksilirler. Yaşlıların belli sebeplerle eksildiğini fiziki olarak, mental olarak bunda nazar almalı. Ve biraz nasıl çocuklara tolerans gösteriyoruz, toz kondurmuyoruz, benim çocuğum yapmaz diyoruz. Yaşlılara da biraz tolerans göstermeli. Ya o yaşlıdır, etme eyleme deyip tahammül etmeli.
Evet, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.